Ayrım 28, İplikçi, Kirli İlişkiler Yumağı, Ergün Poyraz, sayfa 355. Her taşın altından çıkan bitçi. Eymür'ün işlenen her sansasyonel cinayetin ardından sergilediği yanıltma saptırma yöntemi Hiram Abbas'ın öldürülme olayında da görülüyordu. 30 Eylül 1990 tarihli Yeni Yüzyıl gazetesine demeç veren ve kimliği açıklanmayan ancak MİT müşaviri olarak tanıtılan bir kişi, Hiram Abbas silah kaçakçılarının kapışmasına kurban gitti diyordu. Hiram MİT'teyken de karanlıkta dolaşan biriydi. MİT'ten ayrılınca karanlığa bütün boyutuyla daldı. İstihbarat örgütlerinin kaçakçılarla işbirliği yapan elemanlarının tüm dünyada örneklerinin olduğunu söyleyen müşavir, örnek olarak da Turner'ı veriyordu. Turner CIA'nın başına geçince çok sayıda adamı dışarıda bıraktı. Bunların hepsi uyuşturucu ve silah işlerine daldılar. Kaddafi'nin danışmanlığını üstlendiler. Müşavir yanılıyordu. MİT'in içinde yer alan kendi dahil birçok kimse kaçakçılarla işbirliği halindeydi. Üstelik büyük kaçakçıların birçoğu MİT'in elemanlarıydılar. Üstelik Turner'ın ardından kaçakçılarla çalışan CIA elemanları hiçbir şekilde açıkta kalmadı. Aksine CIA'nın sıkı denetimine girdiler. Bu isimlerden biri de Frank Turpil'di. Frank Turpil adı Abdi İpekçi olayına karışmasının ardından ülkemizde geniş bir şekilde duyuldu. CIA ajanıydı ve CIA'nın bilgisi ve denetiminde ideoloji ayrımı gözetmeden dünyanın dört bir yanına silah satıyordu. Öyle ki Asala'ya da silah veriyor, ülkücülere de. Sol örgütler de onun portföyünde yer alıyor, radikal dinciler de. Turpil, ABD'de katıldığı bir televizyon programında ağacının Bulgaristan üzerinden Avrupa'ya geçmesini sağladığını itiraf ediyordu. Turpil'in açıklamaları sadece bu kadar mı? Olur mu? Turpil ve ortağı Edwin Wilson, dönemin MHP Merkez Yönetim Kurulu üyesi ve sancak tülün sahibi Murat Bayrağ'a da silah sattıklarını açıklıyorlardı. 12 Eylül 1980 darbesi sonucu MHP'nin bütün Merkez Yönetim Kurulu üyelerine dava açılırken bir tek Murat Bayrağ'a dava açılmıyordu. Murat Bayrak Türkiye'ye hilafeti getireceğini ve Anadolu Federe Hilafet Devleti'ni kurduğunu ilan eden Kara Ses lakaplı Cemalettin Kaplan'la çok yakın ilişkideydi. CIA ajanı Turpil'in adı Abdi İpekçi suikastında kullanılan silahı temin eden kişi olarak da mahkeme kayıtlarında geçiyordu. CIA ajanı Turpil ve ortağı CIA ajanı Edwin Wilson'ın Mehmet Ali Ağacı ile olan irtibatını da 27 Mart 1993 tarihli Dublin Sunday Press gazetesinde röportajı yayınlanan Turpil'in sekreteri açıklıyordu. Hiram Abbas'ın 26 Eylül 1990 yılında öldürülmesinin ardından yine aynı yılın 11 Aralık günü CIA ajanı silah kaçakçısı Frank Turpil de Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta silahlı 3 kişi tarafından kaçırılıyordu. Hiram ile Turpil'in yolları bir zamanlar Beyrut'ta kesişmişti. Sonları da aynı yıl kısa aralarla oldu. Her önemli cinayette olduğu gibi Hiram olayında da yanlış yönlendirme faaliyetleri sahne alıyordu. Sahnede yönetmen olarak hep o görülmeyen aynı isim, hep o aynı dezenformasyoncu yer alıyordu. Yine aynı yöntemlerle start veriyordu. 10 Aralık 1990 tarihli Yeni Yüzyıl'da adının Ahmet olduğunu söyleyen bir kişinin telefonla verdiği uydurma bilgiler gündem oluyordu. Hiram Abbas'ın öldürüleceğini İstanbul Emniyeti'nin istihbaratına bildirdik. Hiram Abbas 22 Kasım 1987 günü şerefli Koçhisar'da Unilever'in müfettişi ile buluştu. Hollanda firması var ya, Sanayi Vita'yı satıyor. Ne konuştular, araştırın, önemli. 7 Ocak 1988 tarihinde de Düzce'de bir Çerkez köyünde buluştular. Ahmet'in ardından Ahmet'ten habersizmiş gibi Ahmet'in anlattıklarını yorumlamak amacıyla bu defa sahnede Eymür'ü görüyorduk. Telefon edenin Hiram Bey hakkında söyledikleri gerçeğe dayanıyor. O tarihte benim de arasında bulunduğum dost çevresiyle Sapanca Gölü'nde yemek yedik. Fethi Altanlar filan vardı. Düzce Çerkezköy'ü denince aklıma Fethi Altanlar geldi. Onlar oralı. Ayrıca Hiram Bey Unilever şirketinin sahibinin oğluyla arkadaştırlar. Demek ki bu kişi Hiram Bey'in yakın çevresinden bilgi alıyor. Bunları bilmesinden ve terörün kaynağının tek olduğunu söylemesinden dolayı ciddiye alıyorum. Önce kısa bir açıklama yapalım. Ankesörlü telefondan dergiyi arayan Ahmet, yaptığı yanıltma uyutma eyleminin ardından ellerini ovuşturarak ve kekledim enayileri sözlerini tekrar ederek nereye gidiyordu? Nereye olacak? Tabii ki MİT binasına. Sonra MİT'çi Eymür alıyor sazı eline, başlıyor Ahmet'in sözleri üzerinden üfürmeye. Sakın Ahmet ile Eymür aynı kişi olmasın. Bilemem ki. Bildiğim yönlendirme yapanla yönlendirme yapanı teyit edenin aynı kişi olduğu. Yani şeytana taş çıkartmada şeytanı bile yaya bırakanın yine aynı isim olduğu. Kaldı ki siz Ergenekon'da hem sanık hem tanık hem de gizli tanık mucidinin kim olduğunu sanıyorsunuz. Bakın Eymür Ahmet'in hangi tezine de katılıyordu. Ahmet Hiram'ı tanıdığı birinin vurduğunu iddia ediyordu. Eymür ben de Ahmet'in bu görüşlerini destekliyorum diyordu. Ne garip ki hiç kimseye her görüşüne balıklama atladığı Ahmet'in kim olduğunu sormuyordu. Aynı Ergenekon iftiralarındaki gibi. Sanık ile gizli tanığın ifadelerinin örtüşmeleri gibi. Hiram Ermeni terör örgütü Asala'ya karşı eylemler yapacak ekibin başında görevli olarak Beyrut'a gönderiliyordu. En azından MİT'in açıklaması böyleydi. Hiram Beyrut'taki ilk günlerinde silah kaçakçılığı yapan CIA görevlisi ve binbaşı rütbesindeki Frank Turpil ile tanışıyordu. Hiram'ın Beyrut'ta yakın arkadaş olduğu isimlerden biri de Lübnan'ın en zenginlerinden olan Ermeni asıllı Roger Tamraz idi. Tamraz da CIA ajanıydı ve Los Angeles Times gazetesinin 27 Eylül 1997 tarihli nüshasında Roger Tamraz'ın kendi gibi mason olan Özer Uçuran Çiller'e yani diğer sabık başbakanımızın kocasına rüşvet verdiği yazılıyordu. Abbas'ın Beyrut'ta edindiği dostlarından bir diğeri de Abdurrahman Fevzi Gandur'du. Gandur da tıpkı Tamraz, Turpil gibi CIA ajanı ve silah kaçakçısıydı. Hiram Abbas öldürüldükten sonra dezenformasyoncu MİT'çi bu defa müşavir maskesiyle Yeni Yüzyıl gazetesinin kapısını çalıyordu. Gazeteye Gandurların silah kaçakçılığı yaptığını, Abbas'ın öldürülmesinde mafya içi hesaplaşmanın olabileceğini anlatıyordu. Müşavir MİT'çi Hiram'ın katlinde onun her konuda çılgın olması özelliği taşımasının da etkin olabileceğini, beyaz işinde atak yapmaya kalkıştığı için rakipleri tarafından öldürülme ihtimalinin yüksek olduğunu da belirtiyordu. Müşavir MİT'çi birçok ihtimal üzerinde duruyordu da her nedense Hiram'ın Özal'ın yeni kuracağı istihbarat örgütünün ve dolayısıyla MİT'in başına getirilmesinin kesinlik kazanmasının bu cinayette en önemli etken olduğu üzerinde durmuyordu. Neyse, biz yine dönelim cezaevlerinden kaçan dev solculara. Cezaevlerinden tabanları yağlatılan dev sol ve diğer sol örgüt militanları seri cinayetlerine devam ediyordu. Örgüt 12 Kasım 1990 tarihinde Bayrampaşa Kapalı Cezaevi Savcısı Niyazi Fikret Aygen'i katlediyordu. 18 Aralık 1990 tarihinde MİT görevlisi Ferdi Tamer de hayatını bir suikast sonucu kaybediyordu. 2 Ağustos 1990'a geldiğimizde ilginç bir olay gerçekleşiyor ve Irak Kuveyt'i işgal ediyordu. Bu işgalin ardından gözü Irak petrollerinde olan ABD Körfez'e asker yığmaya başlıyor ve Türkiye'den kayıtsız şartsız itaat bekliyordu. 27 Mart 1989 tarihindeki yerel seçimlerde hezimete uğrayan ANAP'ın Genel Başkanı Turgut Özal, Amerikalıların çok büyük arzu ve destekleriyle 31 Temmuz 1989 tarihinde mecliste sahnelenen 3. tur oylamanın ardından 263 oy alıyor ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 8. Cumhurbaşkanı oluyordu. Onun cumhurbaşkanı olmasına ondan çok Amerikalılar seviniyordu. Irak'ı işgal etmeyi planlayan Amerika, başta jandarma genel komutanlığı olmak üzere TSK'da kendine yakın isimlerin iş başına gelmesini istiyordu. Bu uğurda taze cumhurbaşkanı Turgut Özal, genel sekreterliğine getirdiği emekli orgeneral Kemal Yamak ile bir araya geliyordu. Kafa kafaya veren iki isim jandarma genel komutanlığına o günlerin 2. ordu komutanı Orgeneral İbrahim Türk Genci'ni atamayı düşünüyorlardı. Bu düşüncelerini eyleme dönüştürüyorlar, kendilerine yandaş olan medyaya haberler salıp bu fikri insanlara empoze etmeye başlıyorlardı. Ancak gerek emekli gerekse görevdeki bazı generaller Özal ve ekibinin girişimlerine şiddetle karşı çıkıyor, jandarmanın başına Amerika'nın alçakça kurduğu planlarına alet olmayacak bir ismi getirmeye çalışıyorlardı. Ve askeri şura, İbrahim Türk gencini Harp Akademileri Komutanlığı'na gönderirken Jandarma Genel Komutanlığı'na ise Orgeneral Eşref Bitlis'i atıyordu. Bir başka ilginç atama ise Gölge Başbakanlık olarak nitelenen MGK Genel Sekreterliği'nde yaşanıyordu. MGK Genel Sekreterliği'ne Özal ve ABD karşıtı Orgeneral Nezihi Çakar getiriliyordu. Özal ve ABD o gün kendilerine yapılanları hiç unutmadı. Bir gün intikamlarını alacaklarını hep söylediler. Özal öldü ama Amerika hıncını aldı. İsteklerini gerçekleştirmeyen isimler, başta Devsol olmak üzere El-Kaide ve türevleri gibi İslamcı taşeron örgütlerince ya öldürüldü ya da bugün son taşeronları Fethullahçılar, ikinci cumhuriyetçiler ve siyasal şeriatçıların iftira ve tertipleriyle Ergenekon'dan yargılanıyorlar. Fethullah Gülen, CIA ajanı olan Türkiye ve Orta Doğu masası şefi Graham Fuller'ın yakın arkadaşıydı. Öyle ki 1964 yılında ülkemize gelen Fuller'ın ilk tanıştığı kişi Gülen oluyordu. Fuller, Gülen'in ABD'de sürekli oturmasından, Yahudi cemaatleriyle olan ilişkilerine kadar baş destekleyicisi ve organizatörüydü. Bir başka CIA şefi Abramovitz, Gülen'i Papa ile buluşturuyordu. Gülen bu olayı Abramovitz cenaplarının sayesinde buluşma gerçekleşti sözleriyle açıklıyordu. CIA'nın Balkanlar masası şefi Rum kökenli George Fidas da Gülen'e ABD'de kalması için kefil oluyordu. Gülen'in sürekli olarak Amerika'da kalması için ona kefil olan CIA istasyon şefleri Graham Fuller, Morton Abramovitz, Paul Wolfowitz, George Fidas aynı zamanda üstad masonlardandı. Gelin şimdi Morton Isaac Abramovitz hakkında bazı bilgilere bakalım. CIA istasyon şefi Morton Abramovitz, ABD'nin Ankara Büyükelçisi sıfatı ile ülkemize geldiğinde Amerika'daki görevi Dışişleri Bakanlığı İstihbarat ve Araştırma Müsteşar Yardımcılığı'ydı. Amerikan Dış İstihbarat Örgütü CIA ile İç İstihbarat Örgütü FBI, Güvenlik İstihbarat Örgütü ya da bilinen adıyla CIA ve Savunma İstihbaratı DIA arasında koordinasyonu sağlamakta Morton Abramovitz'in görevleri arasındaydı. CIA ile Mossad arasındaki ilişkileri de o düzenliyordu. Yahudi kökenli olmasından dolayı Mossad'a son derece yakındı. 1963 yılında göreve başladığında Hong Kong, Tayland ve Avusturya'da istenmeyen kişi ilan edildiği gibi Pakistan başta olmak üzere Mısır ve Malezya'da Yahudi asıllı Morton Abramovitz'i ülkelerinde büyükelçi olarak istememişlerdi. Zira bu ülkeler Morton Abramovitz ile birlikte ABD Büyükelçiliği'nin İsrail'in taşeronu gibi çalışacağını iddia ediyorlardı ki bu iddiaları Abramovitz'in ülkemize gelmesinin ardından başlayan İsrail sempatizanlığı ve İsrail ile yapılan anlaşmalarla kanıtlanıyordu. Maskeli Lady adlı kitabında Hürriyet Gazetesi Haber Müdürü Faruk Bildirici, Morton Abramovitz, Tansu Çiller ve Bedrettin Dalan'a yakınlığı hakkında şunları yazıyordu. Garip ama Dalan bilgisini yetersiz buldu, Tansu'dan ekonomi dersleri almaya başlamıştı. Ekonomi dersleri için yalıya gittiği de oluyordu. Özer alt katta balıkları seyredip duruyor, ekonomi derslerine hiç karışmıyordu. Tansu'nun çatı katındaki çalışma odası tam da yalının kulesinin altındaydı. Sıcak döşenmişti, özellikle akşam saatlerinde kızıla çalan deniz seyrine doyulmaz bir manzara sunuyordu. Dalan yalının müdavimlerinden biriydi. ABD Büyükelçisi Morton Abramovitz'e randevuyu da Tansu'nun yalısında vermişti. Randevu isteyen Abramovitz'e otelde buluşmaya gerek yok, bir arkadaşımın çok güzel bir yalısı var, orada kahvaltı yapalım demişti. Abramovitz verilen adrese gittiğinde kapıyı Tansu açtı. Dalan gelene kadar sohbet ettiler. Tansu Abramovitz'e çok sıcak davranıyordu, yakınlaşma çabası içindeydi. Az sonra Dalan geldi. Kısa bir konuşmadan sonra kahvaltı bölümüne geçilirken Tansu'ya döndü. ''Sen burada kal.'' dedi. Dalan ve Abramovitz'in kahvaltısı 1,5 saat sürdü. Tansu o sırada dışarıda bekliyordu. Dalan bir başka gün yalıda Elizabeth Shelton ile yemek yedi. Bu kez Çiller de masadaydı. Tansu Elizabeth vasıtasıyla bazı Amerikan üniversitelerine ve çeşitli kurumlara araştırmalar hazırlıyordu. Türkiye'deki ekonomik durum, su kaynakları gibi farklı konularda yaptığı bu çalışmalardan kazandığı para yılda 100 bin doları buluyordu. Bir gün bu araştırmaları gören Dalan kızdı. Başka bir ülkeye bu tür araştırmaların verilmesini doğru bulmuyordu. "Sen bunları bilimsel araştırma diye yapıyorsun ama bu bilgiler kimsede yok." Tansu sessiz dinliyordu. Dalan devam etti. "Amerika'ya Türkiye ile ilgili kimsede olmayan bilgiler veriyorsun. Kızım, sen casusluk yapıyorsun."
"Aa, öyle mi?"
"Bir daha yapma böyle şeyler." Bu konuşmayı Dalan tam unutmuştu ki Amerika ile ilgili yeni bir olay yaşadılar. Tansu Amerika'nın kendisi için önemini anlatıyordu.
"Amerika'yı birinci vatanım olarak hissediyorum."
"Ne dedin?"
"Birincisi Amerika, ikinci vatanım da Türkiye."
Dalan yine sinirlenmiş de azarladı. "Kızım, nasıl öyle söylersin? Bunu bir daha söylediğini duymayayım." Çiller Boğaziçi Üniversitesi'nde oda arkadaşı Profesör İzzettin Önder'i odasından kovuyordu. Gerekçe İzzettin Önder'in kendine gelen Pentagon damgalı mektupları görmesiydi. Ne garip değil mi? Abramovitz ile kahvaltı yapan Tayyip, Çiller gibileri Amerika'ya kayıtsız şartsız biat etmeleri karşılığı bu ülkeye başbakan oluyor. Dalan gibi önce Türkiye diyenler ise terörist. 4 Temmuz 1997 tarihli Akşam Gazetesi'nde Nazlı Ilıcak, Tansu Çiller'in ABD'nin Adana konsolosu Elizabeth Shelton'a genelkurmaydan elde ettiği gizli bilgileri verdiğini ve aynı Shelton aracılığıyla devlet sırlarının ABD'ye ulaştırıldığını yazıyordu. Nereden nereye? Dün ABD uyduruk belgeleri almak için çuvalla para veriyordu. Bugün yine aynı ABD Ergenekon iftiralarıyla çuvallanan çuval çuval belgeye bedava konuyordu. Biz dönelim sol örgütlerin gerçekleştirdiği infazlara. 9 Ocak 1991'de infaz sırası Yarbay Ata Burcu'daydı. Örgüt 30 Ocak 1991'de hedef büyütüyor, MHP'ye yakınlığı ile bilinen ve İsmail Selen gibi jandarma asayiş komutanlığı görevlerinde bulunan emekli kor general Hulusi Sayın'ı da kurbanlar arasına katıyordu. 22 Şubat 1991'de ise kurşunların hedefinde bu defa emniyetten bir isim vardı, Komiser Zeki Kaya. 15 Mart 1991 tarihinde Ankara'nın göbeğinde bir kahvehane silahlı saldırıya uğruyordu. Bilanço 2 polis memuru. 7 Nisan 1991'e geldiğimizde ise örgütün kurşunlarının rotasında MİT ile iltisaklı emekli tümgeneral Memduh Ünlütürk yer alıyordu. 13 Nisan 1991 ile 16 Mayıs 1991 tarihleri arası 5 polis memuru, DevSol ve diğer sol örgüt militanlarının kurşunları ile canlarından oluyorlardı. 23 Mayıs 1991 tarihinde ise sosyal demokrat görüşleri ile tanınan ve jandarma asayiş komutanlığı da yapan emekli kor general İsmail Selen ile yine aynı gün Adana Bölge Jandarma Komutanlığı görevinde de bulunan tümgeneral Temel Cingöz de DevSol militanlarının kurşunlarına hedef oluyorlardı. Ağustos 1991'de ise Türk-İngiliz ortak kuruluşu olan bir sigorta şirketinin genel müdür yardımcısı Andrew Blake, İstanbul Esentepe'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybediyordu. 14 Ekim 1991 tarihinde öldürülme sırası MİT eski müsteşarı emekli orgeneral Adnan Ersöz'e gelmişti. Sosyal demokrat görüşleriyle öne çıkan Ersöz, bugün Hakan Fidan'ı övme yarışına girenlerin tek söylemi olan MİT'i sivillere açtı eylemini yıllar önce gerçekleştirmişti. 1978 yılında Müsteşar Ersöz, resepsiyonlara, törenlere ve toplantılara katılıyor, gazetecilerle başta MİT binası olmak üzere basın toplantıları düzenliyor, yüksek duvarlar ve kapalı kapılar ardındaki MİT'i insanların görünümüne açıyordu. Ersöz Amerika karşıtıydı. Amerika'nın ülkemiz aleyhine olan faaliyetlerine elinden geldiğince engel oluyordu. Bunlardan biri de CIA istasyon şefi Robert Alexander Peck'in Amasya'da aynı Kahramanmaraş'taki gibi Alevi-Sünni çatışmasını gerçekleştirmek istediğini öğrenmesi ve bu ismi izlemeye aldırmasıydı. Amerikalı ajan Robert Alexander Peck aynı eylemleri Kahramanmaraş'ta, Çorum'da gerçekleştirmişti. Büyükelçilikte katip kadrosunda görülen CIA istasyon şefi Peck'in bu sinsi davranışlarına son veren bir diğer isim de o günün CHP'li İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş'ti. Güneş de bu davranışının bedelini çok geçmeden ABD'lilerin tertiplediği Aynur Aydan olayı ile ödeyerek bakanlığa veda ediyordu. Abdülkadir Aksu'nun Kahramanmaraş vali yardımcısı olduğu 1978 yılında yine aynı Kahramanmaraş'ta onlarca insanın hayatını kaybettiği olaylarda ölen 7 dev sol militanının sünnetsiz olduğu ve Garbis Altınyan isimli bir Ermeninin de bu tertipçilerin başı olduğu sıkı yönetim mahkemelerince tespit ediliyordu. Hulusi Sayın ve İsmail Selen'i öldüren dev sol militanları Lütfü Topal ile İbrahim Bingöl 30 Ekim 1991 tarihinde kapatıldıkları cezaevinden ellerini kollarını sallaya sallaya kaçıyorlardı. Adnan Ersöz cinayetinin ardından katliamlar hız kazanıyor, 12 Eylül 1991'de 3 polis memuru, Aralık 1991'de İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Şakir Koç ve korumalığını yapan Vedat Dilmaç, Devsol'un silahlı saldırıları sonucu öldürülüyorlardı. 20 Mart 1992'de 4 emniyet görevlisi, 20 Mart 1991'de ise yine 2 polis, 24 Mart 1992 tarihinde bu defa 2 MİT görevlisi, 9 Nisan 1992'de 1 öğretmen, 20 Nisan'da 1 polis memurunun ve 2 Mayıs 1992'de gasp masasında görevli 5 polis, dev sol tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırılar sonucu hayatlarını kaybediyorlardı. Temmuz 1992'de önce İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Cağaloğlu'ndaki binasına roketli saldırı düzenlenmesi eyleminde yine dev solu görüyorduk. 29 Temmuz 1997'ye geldiğimizde CHP üyesi emekli Oramiral Kemal Kayacan öldürülüyordu. Şubat 1992'de hedefte bu sefer Cumhuriyet Başsavcısı Nural Uçurum vardı. Uçurum saldırıdan yaralı olarak kurtuluyordu. Bu cinayetler 1993 yılına kadar hız kaybetmeden sürdü. 1993'e geldiğimizde Mehmet Eymür'e yakınlığı ile bilinen dev sol liderlerinden Dursun Karataş, Bedri Yağan ile anlaşmazlığa düştü. Bedri Yağan örgütün ABD'nin silahlı taşeronu, tetikçileri olmalarından son derece rahatsızdı ve bu duruma bir son vermek istiyordu. Yağan ve grubunun bir diğer rahatsızlıkları da Dursun Karataş'ın örgütü ben merkezci bir anlayışla ve bir merkez komite olmaksızın yönettiği şeklindeki izlenimleriydi. Bu nedenle Yağan ve arkadaşları Karataş'ı Almanya'da ikamet ettiği villanın bodrumunda enterne ederek örgüt yönetimine el koymuş, bu yüzden Yağan fraksiyonu darbeciler adını almıştı. Bütün bu olaylar sonucunda Karataş ve ekibini kurtarmak için dev solun dışından bir ekip Bedri Yağan'ı ve grubunu ortadan kaldırmak üzere plan üzerine plan yapıyorlardı. O gün dev sol nasıl Amerikalıların kuklası haline geldiyse bugün de siyasal İslamcılar Amerikalıların finoları olarak tarihteki yerlerini alıyorlardı. Öyle ki aynı gün Gazze'de onlarca çocuk genç yaşlı İsrailler tarafından katledilirken Van Münit şaklabanlıklarından çıt çıkmıyor ama aynı sözde İslamcı finolar Suriye'de olmayan olaylar cinayetler üzerinden Amerika adına yaygara koparıyorlardı.
28. ayrımın sonu. Sayfa 366.